Ayrım 4. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 97. 4. Kanto. Yaşama imkanı. 1. K tanık 3. Kampın havası her gün değişiyordu. Bu kamp komutanına, irtibat şefine, blok şeflerine ve onların keyiflerine bağlıydı. Onların keyfi de savaşın gelişmesine göre değişiyordu. Önceleri hala zaferler kazanılırken gururluydular. Bizi kırbaçlarken hep şaka yaparlardı. Yenilgilerle birlikte tutuklulara davranışları değişti. Ama kimse başına neler geleceğini kestiremiyordu. Bizi hep sıraya sokarlardı. Bir sürü anlamı olabilirdi bunun. Boşu boşuna da beklenebilirdi sırada. Ölüme de gidilebilirdi. Hastanede bazen iyi bakıyorlardı tutuklulara. Hatta doğru dürüst yemek bile veriyorlardı. Ama iyileşir iyileşmez yakılmaya da gönderilebilirlerdi. Hasta bakıcı olarak çalışan bir tutuklu, hastalardan birinin sicilindeki bir ayrıntıyı unutmuşsa, kamp doktorundan dayak yiyebilirdi. O hasta da oracıkta öldürülürdü. Ben gaz odasından tesadüfen kurtuldum. Çünkü o akşam ocaklar tıkanmıştı. Fırın kapısından dönerken başımızdaki doktor, benim de doktor olduğumu öğrendi, beni yanına aldı. Yargıç, doktorun adı neydi? Tanık 3. Doktor Veter'di, çok nazik bir adamdı. Doktor Schatz'la Doktor Frank da ölüme gönderdikleri tutuklulara çok dostça davranıyorlardı. Nefretten ya da inançtan öldürmüyorlardı. Öldürmek zorunda kaldıkları için yapıyorlardı bu işi. Üstelik bu konuşmaya değmez bir konuydu. Sadece birkaç kişi keyifle adam öldürüyordu. Bunlardan biri de Boger'di. Boger'in yanına çağrılan tutuklular gördüm. Aynı tutukluları Boger'in yanından dönerken de gördüm. Öldürülmek için götürülürlerken Boger'in gururla bu insanların hepsi benim dediğini duydum. Bir keresinde tutuklulardan biri vurulmuştu, ağır yaralıydı. Boger'in emriyle hastaneye kaldırıldı. Hayatının kurtarılmasını istedi Boger sonradan asmak için ama tutuklu kısa bir süre sonra öldü. Yargıç, sanık Boger böyle bir olay hatırlıyor musunuz? Sanık 2, kaçarken vurulan tutuklular hastaneye kaldırılırdı, iyileştikten sonra sorguya çekilsinler diye. Tanığın bu noktaya kadar söyledikleri doğrudur, emir verdim, tutuklunun kurtarılmasını istedim sorguya çekebilmek için. Yargıç, sorgudan sonra asılacak mıydı? Sanık 2, belki, orasına ben karışmıyordum. Tanık 6. Boger'le Kaduk tutukluları kendi elleriyle asarlardı. Bir keresinde bir kaçıştan sonra misilleme olarak 12 tutuklu asıldı. Boger'le Kaduk ipleri tutukluların boynuna kendi elleriyle geçirdiler. Avukat, tanık nereden biliyor bunu? Tanık 6. Bizi avluya toplayıp seyrettirdiler. Tutuklular durmadan bağırıyorlardı. Boger'le Kaduk deliye döndüler. Çizmeleriyle tekmelediler onları. Yüzlerini tokatladılar. Sonra da ayaklarına yapışıp aşağı çektiler. Sanık 2. Bu olayı hatırlıyorum. Tutuklulardan biri zincirlerinden kurtuldu. Sıkı güvenlik tedbirleri altında asılmaya götürülüyordu. Üstüme saldırıp kaburga kemiklerimden birini kırdı. Güçlü bir adamdı. Yeniden bağladılar onu. Kararı yüzüne karşı okudum. Yargıç, sayın tanık siz kararın okunuşunu duydunuz mu? Tanık 6, hiçbir karar okunmadı. Sanık 2, okuduğumu duymak zordu. Bağırıp duruyorlardı çünkü. Savcı, ne diyorlardı? Sanık 2, siyasi sloganlar. Savcı, nasıl sloganlar? Sanık 2, tutukluları bize karşı kışkırtıyorlardı. Avukat, öteki tutuklular nasıl davrandı? Sanık 2. Beklenmedik bir olay olmadı. Kararlar yerine getirildi, bütün kararlar gibi. Ama ben kimseyi asmadım. Bu işi başka tutuklular yaptı. Avukat. Belki de tanık kararın okunuşunu duyamamıştır. Tanık 6. İdam cezaları tutukluların kaçışından hemen sonra uygulandı. Bu olayın merkezdeki yetkililer tarafından incelenmesine ve karar alınmasına vakit yoktu. Yargıç. Kamp komutanı ya da yardımcısı orada mıydı? Tanık 6. Herkesin gözü önünde uygulanan ölüm cezalarında yüksek rütbeli subaylar her zaman bulunurdu. Tören için beyaz eldivenler giyerlerdi. Komutan yardımcısının orada olup olmadığını hatırlamıyorum ama bütün emirlerin yerine getirilmesinden o sorumluydu. Yargıç, sayın tanık, sanıklar arasında komutan yardımcısını görebiliyor musunuz? Tanık 6, evet karşıda, Mulka. Yargıç, sanık Mulka, bu idamda ya da başka idamlarda bulundunuz mu? Sanık 1. Hiçbir zaman hiçbir idamla ilgim olmadı. Yargıç. Sözü geçen emirlerden haberiniz var mıydı? Aldığınız emirleri başkalarına ilettiniz mi? Sanık 1. Bazı emirlerden haberim vardı ama ben kimseye emir iletmedim. Yargıç, nasıl davrandınız peki? Sanık 1. İdam cezalarının kanunlara uygunluğu konusunda üstlerimi gereksiz sorularla rahatsız etmemeye çalıştım. Kendimi ve ailemin sorumluluğunu taşıyordum çünkü. Savcı, sanık Mulka, dar ağaçlarını gördünüz mü? Sanık 1. Neleri gördün mü? Savcı, dar ağaçlarını görüp görmediğinizi öğrenmek istiyorum. Sanık 1. Görmedim, adımımı bile atmadım kampa. Savcı, yani hem komutan yardımcısıydınız hem de kampa hiç girmediniz, öyle mi? Sanık 1. Evet, doğru. Ben sadece idari işlerle ilgileniyordum. Günlerimi hep büroda geçirdim. Savcı, büro neredeydi? Sanık 1. Kamp sınırları dışındaki binalarda. Savcı, oradan kamp görünmüyor muydu? Sanık 1. Bildiğim kadarıyla görünmüyordu. Savcı, acaba tanık bu binaların toplama kampının neresine düştüğünü anlatabilir mi? Tanık 6. Büroların bulunduğu binaların arka pencerelerinden kamp rahatça görünebilirdi. Binaların tam arkasında beton direkler yükseliyordu. Direkler arasına elektrikli teller gerilmişti. O bloğun arkasında 10'ar metre aralıklarla 3 sıra blok daha vardı. Kampın görünmesine engel olacak bir şey yoktu. Savcı, dar ağaçları nereye kurulmuştu? Tanık 6. Kamp mutfağının önündeki alana. Ana kapıdan girince hemen sağa. Savcı, nasıl bir şeydi dar ağaçları? Tanık 6. Üçer sırık dikilmiş, tepelerine de demir çemberler geçirilmişti. Savcı, sanık Mulka, kampın hemen bitişiğinde bulunuyordunuz. Tüzüğe göre kamptaki bütün olayları komutana bildirmeniz gerekiyordu. Ayrıca şifreli mesajları çözmek ve nöbetçilerin ideolojik eğilimlerini sağlamak da sizin görevinizdi. Bu durumda kampta verilen bütün cezalardan haberiniz olması gerekmez miydi? Sanık 1. Sadece bir kere bazı ölüm cezalarının onaylandığını belirten eski bir belge gördüm. Savcı. Asılmaların, kurşuna dizilmelerin sebeplerini hiç araştırmadınız mı? Sanık 1. Benim görevim değildi bu. Savcı. Neydi sizin göreviniz? Sanık 1. Giderleri hesaplamak, iş bölümü yapmak, personelle ilgilenmek, ayrıca komutanla birlikte bazı görevlere katılmak ve şeref kıtasının başında bulunmak da benim görevimdi. Savcı, ne zamanlar bulunuyordunuz şeref kıtasının başında? Sanık 1, törenlerde ve cenazelerde. Savcı, kimlerin cenazelerinde? Sanık 1, subayların biri ölürse cenaze töreni yapıyorduk. Savcı, tutukluların ölümü kime bildiriliyordu? Sanık 1, bilmiyorum, belki siyasi şubeye. Savcı, her gün birkaç yüz kişinin öldüğüne dair bir şey duymadınız mı? Sanık 1, İstatistiklerde her gün 10-15 kişinin öldüğü yazılıydı. Sizin söylediğiniz kadar çok insanın öldüğünü duymadım. Savcı, sanık Mulka, gaz odalarındaki katliamlardan haberiniz yok muydu? Sanık 1, yoktu. Savcı, fırın bacalarından yükselen dumanlar da dikkatinizi çekmedi mi? Kilometrelerce öteden görülüyordu dumanlar. Sanık 1, kamp çok büyüktü. Doğal nedenler yüzünden ölenlerin sayısı da ona göre fazlaydı. Ölüleri yakmak gerekiyordu. Savcı, tutukluların içinde bulundukları şartları da görmediniz mi? Sanık 1, bir toplama kampıydı bu. Kimse tatilini geçirmek için gelmemişti. Savcı, komutan yardımcısı olarak tutukluların yaşayışlarıyla ilgilenmediniz mi? Sanık 1, kimseden bir şikayet duymadım. Savcı, kamptaki olaylar hakkında komutanla hiç görüşmediniz mi? Sanık 1. Hayır, olağanüstü bir durum yoktu ortada. Savcı, kampın amacı neydi? Sanık 1. Böyle bir kampta devletin düşmanları bir araya getirilir ve başka türlü düşünmeleri sağlanır. Bunun tartışmasına girmek benim görevim değildi. Savcı, özel davranış diye bir terim vardı. Bu terimin ne olduğunu biliyor muydunuz? Sanık 1. Devlet sırrıydı bu. Bilmeme olanak yoktu. Bu sırrı birine söyleyen ölüm cezasına çarptırılırdı. Savcı, ama biliyordunuz ne olduğunu. Sanık 1, cevap veremeyeceğim. Savcı, askerlere nasıl davranıyordunuz? Sanık 1, oyunlar, filmler gösteriliyordu. Gala geceleri yapılıyordu. Bu işlerle Harry Kinitel ilgileniyordu. Subaylar için akşam kurslarını da o yönetiyordu. Savcı, bunları yapabilecek bir insan mıydı? Sanık 1. Öğretmendi. Eğer yanılmıyorsam şimdi bir okulun müdürü olmuş. Demek ki değerli bir öğretmenmiş. Savcı. Askerlere ideolojik dersler veriyordunuz. Avukat, müvekkilimi hatırlatmak isterim. Savcının sorularına cevap vermek zorunda değildir. Savcı, bu sadece ve sadece sanığı ilgilendirir. Avukat böyle davranmakla yasayla belirlenmiş yetkilerini aşmaktadır. Bu taktiklerle gerçeğin ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyor. Avukat, kendimize böyle dramatik sözlere kaptırmayalım. Apaçık ortada. Savcı usul hakkında bir şey bilmiyor. Kanunlardan da haberi yok. Bu duruşmaya ön yargıyla gelmişler. Sanıklar avukatı destekleyici bir biçimde gülerler. 4. Kanto Yaşama İmkanı 2. Tanık 3. Kamp personelinden herhangi bir kimsenin yetkileri sınırsızdı. Herkes dilediğini öldürmekte, dilediğini bağışlamakta serbestti. Bir sürü çocuğu sıraya sokmuşlar, fırına götürüyorlardı bir keresinde. Çitin yanında Doktor Flage'yi gördüm. Gözleri yaş içindeydi. Öldürülmek üzere seçilmiş tutuklulardan bazılarını kurtarmak için sicillerini yok ettiğimi görür ses çıkarmazdı. Kamp doktoru Flage bir şey öğretti bana. Binlerce insan arasından bir tek kişinin bile hayatını düşünebilmeyi öğretti. Onun gibi yeteri kadar insan olsaydı bu mekanizmayı değiştirmek mümkün olabilirdi. Avukat, sayın tanık, bakımınız altında bulunan tutukluların yaşamaları ya da ölmeleri konusunda sizin bir rolünüz oldu mu? Tanık 3, bazen bir iki kişinin hayatını kurtarabiliyordum. Avukat, ölüme gönderilen tutukluları bazen size seçtiriyorlar mıydı? Tanık 3, kaç kişinin öldürüleceğine kamp idaresi karar veriyordu. Bu sayı kesindi ama listelerdeki isimlerde değişiklik yapılabilirdi. Avukat, iki hasta arasında seçme yapmanız gerekince bu seçmeyi neye dayanarak yapıyordunuz? Tanık 3, kendi kendimize şunu sormak zorundaydık. Tıbbi açıdan hastalardan hangisinin yaşama ihtimali daha fazladır? Sonra daha güç bir soruyla karşılaşıyorduk. Hastalardan hangisinin yaşaması daha faydalıdır? Avukat, belirli bir ölçünüz var mıydı? Tanık 3, tabii, siyasi bakımdan faal olanlar birbirlerine kenetleniyor, birbirlerini destekliyorlardı. Ben kamp direniş hareketinin üyelerinden olduğum için her şeyden önce kendi arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmaya çalıştım. Avukat, direniş hareketinin kampta yapmak istediği şeyler nelerdi? Tanık 3, ilk görevimiz dayanışmayı sağlamaktı. Kamptaki olayları yazdık, birer belge haline getirdik. Sonra bu belgeleri madeni kutular içine koyup gömdük. Avukat, dış dünyayla ya da partizan gruplarıyla ilişkiniz var mıydı? Tanık 3, fabrikalarda çalışan tutuklular zaman zaman partizanlarla ilişki kurabiliyorlardı. Savaş hakkında bilgi alıyorlardı onlardan. Avukat, silahlı bir ayaklanma için hazırlık yapıldı mı? Tanık 3, bir süre sonra kampa gizlice patlayıcı madde getirmeyi başarabildik. Avukat, kamp içeriden olsun dışarıdan olsun bir saldırıya uğradı mı? Tanık 3, savaşın son kışında fırınlarda çalışan özel birlik bir ayaklanma düzenledi. Başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan başka bir ayaklanma olmadı. Dışarıdan da bir saldırı gelmedi. Avukat, ilişki kurduğunuz kimselerin aracılığıyla dışarıdan hiç yardım istediniz mi? Tanık 3, kamptaki durumu bildiren raporlar veriyorduk boyuna. Avukat, bu raporlarla ne gibi bir sonuç almayı umuyordunuz? Tanık 3, ya gaz odalarını ya da demir yolunu hedef alan bir hava akını bekliyorduk. Avukat, tanığa sormak istediğim bir şey var. Kampta tek başlarına bırakılmışlar. Kimseden yardım görmemişler. Nasıl oluyor da bu şartlar altında direnmeyi düşünebilmişler? Tanık 3, kamp şartları içinde sağ kalmak yeterli bir direnişti zaten. Hiçbir şeyi unutmamak gerekiyordu. Bir gün gelecek, başımızdan geçenleri herkese anlatacaktık. Avukat, tanık doktor olarak ettiği yemine nasıl bağlı kaldığını söyleyebilir mi? Savcı, bu soruya itiraz ediyoruz. Tanığı sanıklarla bir tutmaya çalışıyorlar. Sanıklar kendi istekleriyle öldürdüler. Tanıklar ise ölüm cezalarının uygulanışında bulunmaya zorlandılar. Tanık 3, şöyle cevap vermek istiyorum. Tutuklular arasında kendi özel durumlarından ötürü ölümlerini geciktirmiş olanlar vardı. Bunlar kamp yöneticilerine ister istemez daha yakınlaşmışlardı. Yaşama imkanını elde etmek için onlarla işbirliği yapıyormuş gibi görünmek zorundaydılar. Çalıştığım yerde bunu iyice anladım. Çok geçmeden kamp doktorlarına bağlanmıştım. Bu bağlılık onlarla aynı meslekten oluşumdan değildi sadece. Kamp düzeninin yürümesi için ben de işbirliği ediyordum. Biz tutuklular da en önemli görevlerde bulunanlardan ölmek üzere olan tutuklulara kadar biz de bu düzenin birer parçasıydık. kamp personeline dışarıdaki insanlara olduğumuzdan daha yakındık. Avukat, tanık yöneticilerle tutuklular arasında bir anlayış olduğunu mu söylüyor? Tanık 3, bugün başımızdan geçenleri kamplarda bulunmamış kimselere anlatıyoruz. Akla hayale sığmaz şeyler olarak kabulleniyorlar bunları. Ama kampta tutuklu ya da gardiyan olarak bulunanlar aynı insanlardı. Pek çok kişiydik biz kamptakiler. Bizi oraya kapatanlar da çoktu. Onun için başımızdan geçenler de anlaşılmayacak bir şey olmasa gerek. Tutuklu rolü oynamak üzere getirilenlerin çoğu gardiyan rolü oynamak üzere getirilenlerle aynı değer ölçüleri içinde yetişmişlerdi. Dünya görüşleri aynıydı. Aynı ulus için çalışmışlardı. Tutuklu olmasalardı kolayca gardiyan olabilirlerdi kampta. Onun için başımızdan geçenleri akla hayale sığmaz şeyler olarak düşünmeyelim, şaşırmayalım. Kampları yaratan rejimin nasıl bir toplumdan çıktığını biliyorduk. Kampın düzeni de o toplum düzeninin bir parçasıydı. Sonuç kaçınılmazdı. Sömürenler büyük güçlerini çekinmeden kullandılar, sömürülenler ise her şeylerini verdiler, küllerine kadar. Avukat, toplumu baştan başa karalayan ve zararlı bir ideolojiyi yansıtan bu düşünceyi kesinlikle reddediyoruz. Tanık 3, rampaya gelenlerin çoğu olup biteni anlamaya vakit bulamazlardı artık. Şaşkınlık içindeydiler. Kendilerinin öldürülmelerine boyun eğerlerdi sessizce. Hiçbir şey anlamıyorlardı çünkü. Kahraman diyoruz onlara ama anlamsızdı ölümleri. O milyonları sövgüler ve havlayan köpekler arasında ışıldakların altında görüyoruz bugün. Dışımızdaki dünyada soruyor, nasıl oldu da öldürülmelerine göz yumdular diye. Bizler hala o anılarla yaşayanlar biliyoruz. Belki milyonlarca insan daha var bugün dünyada. Kendi ölümlerini bekliyorlar. Üstelik bu ölümler artık eskisinden çok daha başka ölçülere göre olacak. Avukat, sayın tanık, kampa götürülmeden önce de siyasi çalışmalarda bulunmuş muydunuz? Tanık 3, evet, bu yüzden de neden kampta olduğumuzu anlayabiliyorduk. Bizim gücümüzde bu bilinçti işte. Kimliğimizi korumamıza yardım ediyordu. Ama bu güç çoğumuzun ölmesine engel olamadı. Böyle şeyler bile yıkılıp gidiyordu. Tanık 7, fırına götürdüler bizi. 1200 kişiydik. Uzun süre beklemek zorunda kaldık. Bizden önce bir grup daha vardı çünkü. Biraz kenara çekilmiştim. Bir tutuklu geldi yanıma, çok gençti. Git buradan diye fısıldadı. Ben de tahta ayakkabılarımı alıp gittim. Bir köşeye geldim. Bir başkası çıktı karşıma. Nereye gidiyorsun diye sordu. Beni gönderdiler dedim. Öyleyse gel benimle dedi. Kampa böyle döndüm. Avukat, o kadar kolay mıydı bu? Canı isteyen kaçabiliyor muydu? Tanık 7, başkalarını bilmiyorum. Ben uzaklaştım oradan. Hastaneye geldim. Doktor, yaşamak istiyor musun diye sordu. Evet dedim. Bir süre bana baktı, ondan sonra da yanına aldı beni. Avukat, sonra da ölmediniz, kamptan çıktınız. Tanık 7, evet kamptan çıktım ama kamp hala orada. 4. Kanto, Yaşama İmkanı 3. Yargıç, kadınlar bloğu 10 numarada birkaç ay geçirdiniz. Bazı tıbbi deneyler yapılmış orada. Bize o deneyleri anlatır mısınız? K. Tanık 4. Susar. Yargıç, sizi anlıyoruz, konuşmak istemiyorsunuz, susmayı daha uygun buluyorsunuz ama burada ele alınan konuyu aydınlatabilecek bazı şeyleri hatırlamanızı rica ediyoruz. K. Tanık 4. Kadınlar bloğunda 600 kişiydik. Deneyleri Profesör Kloberg yönetti. Kamptaki öteki doktorlar da deneylerde kullanılacak insanları seçtiler. Yargıç, neler yapıldı deneylerde? K. Tanık 4. Susar. Avukat, tanık olanları hatırlamıyor mu? K. Tanık 4, kamptan beri hastayım. Avukat, hastalığınızın ne gibi belirtileri var? K. Tanık 4, başım dönüyor, midem bulanıyor. Biraz önce tuvalette kustum. Klorin kokuyordu çünkü. Cesetlerin üstüne klorin dökerlerdi. Kapalı odalarda kalamıyorum. Avukat, unutkanlık da var mı? K. Tanık 4, unutmak isterdim ama hala gözlerimin önünde. Kolumdaki numarayı yok etmek istiyorum. Yazın kolsuz elbise giydiğimde herkes bana bakıyor. Gözlerinde hep aynı ifade var. Avukat, nasıl bir ifade? K. Tanık 4, hor görme. Avukat, size hala işkence edildiğini mi hissediyorsunuz? K. Tanık 4, susar. Yargıç, hatırladığınız deneyleri lütfen anlatın. K. Tanık 4, Kızlar vardı 17-18 yaşlarında, en sağlam tutuklular arasından seçilmişlerdi. Röntgen deneylerini onların üstünde yaptılar. Yargıç, nasıl deneylerdi bunlar? K-Tanık 4. Kızlar röntgen makinesinin önüne konurlardı. Karınlarıyla kalçalarından sonra da yumurtalıklarına çevrilirdi ışınlar, yakmak için. Vücutları yanıklarla kaplandı, çıban içinde kaldı. Yargıç, ne oldu kızlara? K-Tanık 4. 3 ay içinde çeşitli ameliyatlar geçirdiler. Yargıç, nasıl ameliyatlar? K-Tanık 4. Yumurtalıklarıyla cinsiyet guddelerini çıkardılar. Yargıç, öldü mü hastalar? K-Tanık 4. Ameliyat sırasında ölmeseler bile kısa bir süre sonra öldüler. Birkaç hafta içinde kızlar bütün bütüne değiştiler. İhtiyar birer kadın olup çıktılar. Yargıç, buradaki sanıklardan herhangi biri bu ameliyatlara katılmış mıydı? Hatırlıyor musunuz? K-Tanık 4. Bütün doktorlar her gün toplanıp konuşurlardı. Hiç olmazsa bu ameliyatlardan haberleri olmuştur. Avukat, şiddetle itiraz ediyoruz. Müvekkillerimin o sırada kampta bulunmaları ameliyatlara katıldıklarını göstermez. Yargıç, başka ne gibi ameliyatlar yapıldı? K-Tanık 4. Susar. Avukat, öyle sanıyoruz ki tanık hastalığından ötürü doğru ifade verecek durumda değildir. Savcı, görüp geçirdiğiniz başka deneyleri de anlatır mısınız? K-Tanık 4. Kadınlık organlarına bir tüp yerleştiriliyordu. Tüpün ucu bir hortuma bağlıydı. Hortumla bir sıvı fışkırtılıyordu rahme. Yargıç, nasıl bir sıvı? K-Tanık 4. Çimento gibi bir sıvı. İnsanın içini yakıyordu. Doğum sancısı gibi bir sancı veriyordu. Karnı patlayacak gibi oluyordu insanın. Sonra da kadınlar iki büklüm röntgen masasına götürülüyordu. Orada film çekiliyordu. Yargıç, bu deneyin amacı neydi? K-Tanık 4. Yumurtalık yollarının tıkanıp gebeliğin önlenmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Yargıç, bu deneyler aynı hasta üzerinde tekrarlanıyor muydu? K-Tanık 4. İlk sıvıdan sonra bir başka sıvı daha fışkırtılıyordu, röntgen çekilmesi için. Röntgen çekildikten sonra bazen ilk sıvıyı yine fışkırtıyorlardı. 3-4 hafta içinde aynı şey birkaç kere tekrarlanıyordu. Ölümlerin çoğu, rahmin yumurtalıkların iltihaplanması yüzünden oldu. Ameliyatlar arasında tıbbi araçların sterilize edildiğini hiç görmedim. Yargıç, aşağı yukarı kaç ameliyat yapıldı böyle? K-Tanık 4. 10. blokta geçirdiğim 6 ay içinde bu çeşit 400 ameliyat yapıldı. Bu arada suni ilkaha, döllenme, da başvurdular. Hasta gebe kalırsa çocuğu alıyorlardı. Yargıç, gebeliğin kaçıncı ayında? K-Tanık 4. 7. ayında. Gebelik süresince sayısız röntgen çekiyorlardı. 7. ayda çocuk ölü doğmazsa öldürüp otopsi yapıyorlardı. Avukat, tanık duyduklarını mı anlatıyor yoksa gördüklerini mi? K-Tanık 4. Başımdan geçenleri anlatıyorum. Avukat, peki sizin ölümünüze ne engel oldu? K-Tanık 4. Kampın boşaltılması. 4. ayrımın sonu, sayfa 124.